sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
Karaciğer, vücut fonksiyonlarının kusursuz işleyişinde büyük önem taşıyan biyokimyasal reaksiyonların gerçekleştiği hayati organ. 1,5 kilogramlık kütlesiyle karaciğer, vücuttaki en büyük iç organdır. Karın boşluğunun en üstünde bulunan ve kısmen midenin üzerine gelen karaciğer, iki lobdan oluşur. Karaciğere dışarıdan gelen kan, hepatosit adı verilen karaciğer hücreleri tarafından işlenir. Ayrılan bileşikler ya depolanır ya da vücudun ihtiyaç duyduğu diğer bileşiklere dönüştürülür. Vücudun ihtiyaç duyduğu bileşikler yine karaciğer tarafından sentezlenmektedir. İşlenmiş kan merkezi bir toplar damar aracılığıyla karaciğeri terk eder. Karaciğer hücrelerinin yerleştiği katmanların arasında ince safra kanalları bulunmaktadır. Hepatositler tarafından salgılanan safra, yağların sindirimine yardım etmek üzere 12 parmak bağırsağına salınmadan önce safra kesesinde depolanmaktadır. Vücuda alınan her türlü gıda, ilaç ya da bilinçli ya da bilinçsiz maruz kalınan zararlı maddelerin son durağı karaciğerdir. Dolayısıyla karaciğer, vücuda alınan tüm bu maddelerin iyi ya da kötü etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır. Karaciğer kendini kolayca yenileyen bir organdır. Bununla birlikte hepatit C gibi ağır hastalıklar karaciğerde kalıcı hasarlara neden olmaktadır.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta ülkemizin gastroenteroloji konusunda çok değerli ve çok başarılı doktorlarından biri olan Cem Kalaycı hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkürler. Önce çok teşekkür ederim bana bu davet nedeniyle. A9'u biliyoruz, gayet başarılı bir kanal. Bu programı da duyuyordum. Sizlere çok teşekkür ediyorum başlamadan önce beni buraya davet ettiğiniz için.
Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz.
Evet, siz gastroenteroloji konusunda hakikaten Türkiye'nin en önde gelen hekimlerinden birisiniz.
Teşekkür ederim.
Böyle. Dolayısıyla biz de ilminizden şimdi istifade etmek
teşekkür
istiyoruz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Karaciğer çok geniş bir konu. Karaciğerin hakikaten müthiş fonksiyonları var. Ve dolayısıyla tabii çok fonksiyon olduğu için çok işlevsel bir organ. Ona göre de hastalıkları da çok geniş bir konu. İsterseniz karaciğer vücudumuza neler yapıyor, nasıl katkıları var bu şekilde bir başlayalım.
Olur. Şimdi tabii Oktar Bey doktor olduğu için benim kadar benden iyi biliyor bunu ama şöyle özetlenebilir dinleyicilerimiz için. Karaciğer hakikaten çok önemli bir organ. Aslında ilginç bir organ. Vücudun hacim olarak en büyük organı.
Evet.
Karaciğer çok büyük bir organ ve çok fazla fonksiyonları var. Karaciğerin fonksiyonu bize lisede böyle öğretilirdi. Vücudun biyokimya laboratuvarı gibi birçok biyokimyasal mekanizmanın yer aldığı organ olarak düşünülebilir ama pratik olarak söylersek aslında birçok zararlı maddenin uzaklaştırıldığı organ. En başta alkolün vücuttan uzaklaştırıldığı organ. Onun için alkol içenlerin fazla miktarda içmesi karaciğeri risk altında tutuyor.
Evet.
Birçok ilacın uzaklaştırıldığı organ. Sindirim için son derece önemli. Çünkü sindirimin çok önemli bir parçası olan safranın üretildiği organ. Safra, herkes safra kesesinde, herkes demeyeyim de bazen safra kesesinde yapılıyor zannedilir. Halbuki safra karaciğerde yapılıyor. Evet. Safra kesesinde sadece gerektikçe kullanılmak üzere depolanıyor. Aslında güzel bir isim kese, sadece bir kese.
Evet.
Safra üretiliyor. İlaçlar vücuttan uzaklaştırılıyor. Bazı ilaçlar karaciğerde etkin hale geliyor.
Evet.
Bazı ilaçları etkin olmayan halde yutuyoruz. Karaciğer onu vücuda yarar hale getiriyor.
Evet.
Karaciğerin böyle çok fazla
protein
fonksiyonları var. Protein sentezi, yapı taşları olabiliyor. Evet, yani karaciğerin fonksiyonları çok fazla. Onun için karaciğerin fonksiyonlarında olan bozukluk mesela konuşurken hep aklıma geliyor. Pıhtılaşmanın en önemli faktörlerinden biri. Karaciğer bozukluklarının önemli belirtilerinden biri. İşte halsizlik olur, sarılık olur vesaire. Ama çok önemli belirtilerinden biri Pınar Hanım. Pıhtılaşma fonksiyonu bozulur. Kanamalara sebep olabilir.
Albümin denen proteini yapıyor. O da
önemli. Vücuttaki proteinleri, bütün proteinleri sentez ediyor. Onun için çok sayısız fonksiyonları var. Ve bu fonksiyonlardaki bozukluk birçok organın fonksiyonundaki bozukluktan biraz farklı olarak direkt günlük hayata yansır. Karaciğer bozulunca işte sarılık olur. Çok bozulursa pıhtılaşma bozukluğu olur. Beyinle çok alakalı. Karaciğer bozukluğu şuur bozukluklarına sebep olur.
Olmazsa vücuttaki olmaz organlarımızdan bir tanesi.
Evet, karaciğer kesinlikle kalp gibi. Nasıl kalbi çıkarırsanız yaşayamazsınız. Kısa sürede ölür insan. Karaciğeri çıkarırsa da ölür. Karaciğer olmazsa olmaz. Böbrek öyle değil. Yani böbrek önemsiz anlamında söylemiyorum. Bir böbrek giderse insan yaşar. İki böbrek giderse makineyle yaşar. Dalak olmadan olur. Safra kesesi, apandisit, bağırsağınızın %90'ı olmasa olur. Mide çıkarılır, insan yaşar. Yemek borusu çıkarılıyor. Akciğer, karaciğer gitti. Siz de gittiniz.
Evet. Peki hangi belirtiler olduğunda, şikayetler olduğunda karaciğerden şüphelenmek gerekir? Tabii sarılık çok net de. Onun dışında neler mesela bizi karaciğerden şüphelendirmesi gerekir?
Şimdi standart bazı belirtiler olmakla birlikte ondan önce şunu söylemek istiyorum ki karaciğer hastalığı olanların çok büyük kısmında hiçbir belirti olmayabilir.
Sinsi ilerliyor.
Çünkü şundan dolayı aslında bu birçok organ için yani çok muazzam bir sistem, akıl almaz bir sistem. Organın çok büyük kısmı gidene kadar, %90'ı gidene kadar hiçbir belirti vermiyor. Çünkü geri kalan %10'u onun görevi bu birçok organ için. Evet. Mesela benim konumla ilgili diye pankreas için öyle. Çok büyük kısmı gidene kadar hiçbir belirti vermiyor. Karaciğer için de öyle. Yani özetle Oktar Bey'in sorusuna cevap aslında hastaların önemli bir kısmında hiçbir belirti olmayabilir. Örneğin hepatit B ve hepatit C Türkiye'de çok yaygın problemler. Bir nedenle hepatit B tanısı konuyor. Hepatit C tanısı konuyor. Birçok insan ya benim hiçbir şikayetim yok diyor. Ama zaten tedavi ettiğimiz hastaların çok büyük kısmında bir şikayet yok. Genellikle karaciğer hastalıkları şikayeti geçsin diye değil de ileri dönemde öldürücü karaciğer hastalıklarına maruz kalmasın diye tedavi edilirler. Ama belirti verdiği zaman karaciğer hastalıklarının standart bazı belirtileri var. Örneğin sık görülen hastalıklardan biri olan karaciğer yağlanmasında sağda ağrı olur.
Evet.
Hafif bir ağrıdır genellikle. Rahatsız edici bir şey genellikle değildir. Kişiler ondan rahatsız olduğu için değil de ya bu nedir diye merak ederler. Çünkü aslında karaciğer ağrısız bir organdır. Yağlandığı zaman biraz büyür. Büyüdüğü zaman dışında soğan zarı gibi bir zar var. O zarı biraz gerer. Biraz gerer. O gerginliğe bağlı olarak orada bir ağrı olur. Karaciğer hastalığının çok standart belirtisi halsizliktir. Karaciğer hastalığı özellikle karaciğerdeki iltihabi durumlar karaciğer fonksiyonlarındaki ufak bozuklukların sık belirtisi halsizlik olur. Bu bozukluk biraz fazla ise biraz önce söylediğimiz gibi sarılık olur. Fazla ileriye giderse karaciğer koması veya prekoma, koma öncesi durum. Yani onu mesela şöyle teşhis ediyoruz bazen şüphelenince. İşte 100'den geriye 2 say diyoruz. İnsanların günlük konuşmasında bir belirti vermediği halde entelektüel kapasitede bir bozukluğa yol açabiliyor. Uyku hali yapabilir. Karaciğer hastalıklarının tabii ileri karaciğer hastalıklarının belirtisi iştahsızlık yapabilir. Karında su yapabilir. Karında su toplanması, karında bir şişkinlik oluyor. Karnını görüyorsunuz hamile gibi şişiyor karnı. Karında suya sebep olabilir. Karaciğer hastalığının diğer bir belirtisi hastalık biraz ileri siroz aşamasına geldiyse sebep ne olursa olsun ister alkol ister yağlanma ister hepatit siroz aşamasına gelince hastaların bir kısmında yemek borusunda varisler oluyor. Aynı bacakta olan varisler yemek borusunda oluyor. O varisler kanayarak mide kanaması ki o kanama geçirenlerin 1/3'ü ilk kanamada ölürler. Yani belirti geç veriyor. İlk başta çok silik belirtiler ama bu saydığımız belirtileri verdiği zaman karnında su, şuurunda bozulma, yemek borusundaki son varis kanaması, bu artık az kaslı, yani ömür çok az kaldı demektir.
Peki bu karaciğer hastalıklarının hepsinde tipik belirtiler halsizlik ve sarılık mıdır? Yoksa sadece hepatitler için mi geçerlidir ya da karaciğer yağlanması için mi geçerlidir? Yani tüm karaciğer hastalıkları düşünüldüğünde tipik olarak düşünülebilir mi halsizlik ve sarılık?
Çok doğru bir soru. Evet, evet düşünülebilir. Karaciğer hastalığının sebebi ne olursa olsun netice aynı oluyor. Evet. Belirtiler aynı oluyor. Ama orada tabii doktora veya hastaya düşen görev sebebi bulmak lazım ki. Çünkü belirti aynı. Evet. Onun da sarılığı var. Onun da o da halsiz, o da halsiz. Onun da ağrısı var, onun da ağrısı var. Ama sebep farklı. Evet. Sebep farklı olunca tedavi farklı. Yağlanma ise tamamen farklı. Hepatit B ise farklı. C ise, alkol ise. Daha 30 tane sebep sayılabilir ama başından beri söylediğimiz bu 4 tanesi aslında en sık karaciğer hastalıkları. Bir diğer sık sebep ilaçlar. Ve özellikle şöyle yaygın bir kanaat var. Doğalsa zararı olmaz. Evet. Bu en azından karaciğer için kesinlikle doğru değil. Evet. Aa, bu bitkisel bir zararı olmaz. Çok yanlış bir tahmin. Evet. Bitkisel çok zararlı şeyler var. Bitkisel toksinler diyelim. Karaciğere zarar verebilir. Ve de aslında ilaçlardan bazen daha çok zarar verebiliyor. Çünkü ilaçlarda belli bir ihtimal var. İşte bu ilacın karaciğere dokunma ihtimali binde bir. Ve onu biliyoruz. Ya bu ilaç binde bir de olsa karaciğere dokunabilir. Ama öbürü bilmem ne otunu içtim. Şimdi o ot ne ben onu bile bilmiyorum. Ömrümde görmediğim ot. Dünyada da bir bilgi yok. Ama çok net olarak doğal şeyler karaciğere zarar verebilir.
Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Çünkü bu konu çok gündeme geliyor. Bana da sık sık soruyorlar. Hakikaten siz de en yetkili kişiden bunu duymaları çok son derece önemli. Gelişi güzel her şeyi kullanabiliyorlar. Halbuki ne olduğu belli değil.
Evet.
3-5 sene sonra pardon mu diyeceksiniz yani? Aa ne oldu böyle? Yani Allah korusun tabii.
Evet. Evet. Maalesef bu çok da oluyor. Karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor. Tabii karaciğer yetmezliğine bitkisel sebep olan en bilinen örnek mantar.
Mantar.
Yoldan toplanan mantarlar, mantar zamanında onların bir kısmı hakikaten öldürücü ve Türkiye'de maalesef halen karaciğer naklinin önemli sebeplerinden biri mantar zehirlenmesi. Ama bu çok bilinen bir şey. Mantar zehirlenmesi böbrek ve karaciğer yetmezliği yapıyor. Biraz azaldı gibi görüyorum ben ama ben eski yıllarda hastanede biliyorum ki işte aile topluyor hep beraber oturup mantarı yiyorlar. İşte evet, hepsi zehirleniyor. Evet. İkisi karaciğerden, biri de böbrekten ölüyor. Öbür ikisi kalıyor vesaire. Mantar dışında ama diğer bazı bazı bitkiler, otlar adını
çok
bilinenlerden
aklınıza gelen var mı? Uyaralım. Böyle yani, hatırlatabileceğiniz.
Böyle hatırlatabileceğim bir şey yok ama benim hatırlatabileceğim şey bitkisel ürünleri çok emin olmadıkça gerek yararının bilinmemesi, gerek zararının bilinmemesi nedeniyle önermiyorum. Önermiyorum. Kanıt lazım. İşte ama kanıtın da sağlam bir kanıt. Komşuya fayda etmesi yeterli kanıt değil. Hakikaten fayda etmiştir komşuya. Tabii. O doğru bir bilgidir. Ama 100 kişi o bitkiyi kullansa kaçı fayda görecek?
O bilinmiyor tabii.
Kaçı zarar görecek o bilinmiyor. Halbuki ben bir ilaç önerdiğim zaman bana sorarsa kişi ya ben bundan ne ihtimali fayda görürüm? Ben ona söylerim %60 fayda edecek bu. 10 kişi alsa 6'sı fayda görüyor. Üçünde hiçbir işe yaramıyor. Biri zarar görüyor. Evet. Zarar görürse ne zarar görür? Şu zararı görür. Evet. Onu biliyorum ama tabii. Şu otu aldı ne fayda edecek? Onu bilmiyorum. Tabii. Ne zarar edecek onu da bilmiyorum. O bir bilinmez.
Evet, o anlattığınız çok önemli aslında. Yani bitkisel içerikli şeylerde halk arasında öyle bir düşünce var. Yani net yan etkisi yoktur kabul ediliyor.
Çok yanlış bir şey.
Ama haplar, ilaçlar.
Değil, kabızlık en azından için sinameki. Mesela çok içilen bir şey. Ay kesinlikle içilmesin diyeceğim bir şey değil. Evet. Ama ya bir dozunu bilmek lazım. O bitkisel diye. Evet. Onu sonsuz içme, istediği kadar içme, öyle bir hakkı yok. O da aslında ilaç gibi dozunu bilmek, düzenli kullanmak, yan etkisini düşünmek gereken şeyler.
Ben bir bununla ilgili bir şey anlatayım o zaman. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri vardır. Kıbrıs'ta vefat etti.
Öldü yeni değil mi? Evet.
Allah rahmet eylesin. Onun sağlığıyla ilgileniyorduk. Adnan Bey vesilesiyle zaten görevlendirmişti. Ona karaciğer iyi geliyor diye bir bitkisel bir şey getirtmişler Almanya'dan. Bir kardiyolog hekim arkadaşla birlikte gitmiştik. Ona bir baktık. Ama bir baktık kalpte yan etkisi var. Tabii. Halbuki kalp yetmezliği vardı onda.
Tabii, evet.
Kalbin kasılmasını bozuyormuş. Evet. Hemen kesmek zorunda durumunda kaldık tabii. Yani öyle dediğiniz gibi gelişi güzel hiçbir şekilde kullanmamak gerekir.
Orada hatta, güven etiketi iki tane. Hem bitkisel hem Almanya. Ya bundan artık zarar gelmez. Yani, o artık altı kapıya alınmış gibi ama öyle kesinlikle değil.
Karaciğer yağlanmasıyla devam ederse, karaciğer yağlanması gün geçtikçe artan herhalde bir sorun haline geldi. Günümüzde çok fazla karşılaşılıyor. Klasik anlamda karaciğer yağlanması nedir? Yani ondan
biraz... Pınar Hanım, karaciğer yağlanması aslında karaciğerin hakikaten yağlanması. Evet. En sıklıkla kilodan oluyor. Evet. Nasıl kilo alınca ben kişilere böyle söylüyorum, karnınız yağlanıyor, göbek oluyor. Aynı şekilde karaciğer de yağlanıyor. Tabii karaciğer yağlanmasının en sık diğer bir sebebi alkole bağlı yağlanma. Evet. Ama buna non alkolik, non yok demek. Hı hı. Non alkolik karaciğer yağlanması aslında bütün dünyada alkolün çok olduğu Batı ülkelerinde bile alkole bağlı yağlanmadan daha önemli durumda. Non alkolik karaciğer yağlanması diye bir şey var. Fakat evet, alkol dışı sebeplerden olan bu karaciğer yağlanması aynı alkole benzer belirtiler veriyor. Alkolden dolayı olmuş karaciğer yağlanması olan bir insanın karaciğerinden parça alınsa öbürünün de kilodan olan ikisi aynı gözüküyor ve uzun dönemdeki riskler aynı.
O ayrım nasıl yapılıyor?
O ayrım kişiye soruyorsunuz. İçiyor musun, içmiyor musun? İçiyorsa alkolden, kişinin içmiyorsa alkolden göre. Tamamen öyle. Yoksa evet, biyopside bile anladım, ayırt edemiyorsunuz. Bazı ufak tefek kan testleri yardımcı olabilir ama birebir aynı her şeyi, görüntüsü, belirtileri evet, ve uzun dönem etkileri. Tabii orada alkole bağlı olmayan durum daha bir zor doktor için. Çünkü alkole bağlı olan da içkiyi bırak, o neden? Büyük ihtimalle fayda ediyor. Çok belli bir noktaya gelmeyince hatta tamamen normale dönebiliyor. Evet. Ama alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması en çok birkaç sebepten oluyor. En başta geleni kilo fazlalığı. Şimdi kilo fazlalığından olan da ya kiloyu ver diyorsunuz ama kiloyu vermek kolay bir iş değil. Yani bu dünyadaki bir problem. Kolesterol yüksekliği sebep olabilir. Şeker hastalığı karaciğer yağlanmasının sebebi olabilir. Ve genellikle karaciğer yağlanması, alkol dışı sebeplerden olan karaciğer yağlanmasında şu saydığım 3 ana sebepten biri değil. Genellikle hepsi biraz biraz oluyor. Biraz şeker, biraz kilo, biraz kolesterol yüksekliği gibi. Ama en önemli tek bir şeyi seçecek olursak kilo fazlalığı karaciğer yağlanmasının en sık sebebi. Tamamen normal kiloda incecik olan Oktay Bey gibi, Pınar Hanım gibi incecik kişilerde karaciğer yağlanması olur mu? Olur. Bütün karaciğer yağlanması olanların çok küçük bir grubu. Bu hep sorulan bir şey. %5'i sadece normal kilolularda. %95 kilo fazlalığından olan bir hastalık özetle. Evet.
Peki statin grubu ilaçların karaciğer yağlanması yaptığına yönelik bir mantık olduğu söyleniyor. Doğru mu?
Hayır. Tıbbi bir doğruluğu yok. Bunun kanıtı da yok. Statinlerin karaciğer yağlanması ile ilgili tabi bilmeyenler için de söylersek statinler kolesterol ilacı olarak biliniyor. Kolesterol ilaçlarının statinlerin karaciğer yağlanması ile ilgisi şöyle. Statinlerin sık görülen, ki o da seyrek ama sık görülen yan etkisi karaciğeri bozmak oluyor. Şimdi karaciğer yağlanması çok yaygın, kolesterolü yüksek. İlacı başlamadan önce kan testi yapılıyor ve karaciğer testleri bozuk çıkıyor yağlanmadan dolayı. Şimdi bu benim çok sık gördüğüm bir hasta grubu. Kardiyolog arkadaş gönderiyor. Diyor ki buna statin vermek lazım ama karaciğer testleri zaten bozuk, verebilir miyim? Şimdi orada bilgi çok sağlam. Yağlanmadan dolayı olan karaciğer testleri bozukluğu statin almaya kesinlikle engel değil. Alabilir. Peki bir yan etki olabilir mi? Olabilir. Karaciğer testi normal olanda bile olabilir.
Evet.
Öbüründe de olabilir ama onda ne kadarsa risk. Karaciğer testi yağlanmadan bozuk olan insanda da eşit derecede. Yani özetle yağlanma statin almaya engel değil. Statin ona yağlanma değil, yapmaz. Evet. Ama yağlanmayı tedavi etmez. Kolesterolü yüksek değilse karaciğer yağlanması için statin vermenin bir manası yok.
Klinik muayeneyle anlaşılır mı? Ultrason ve laboratuvar tetkiklerinin dışında. Yani onları olmadan klinik muayeneyle anlaşılır.
Şöyle anlaşılabilir. Birincisi, eğer şişmansa, ikincisi karaciğeri büyükse orada çok büyük doğrulukla bunun yağlanmadan olduğunu tahmin edersiniz. Kan testiyle anlaşılmaz, ultrason bunu doğrular. Genellikle doğrular. Bazen yağlanma olduğu halde ultrason bunu göstermeyebilir. Onun için eğer sağlam dayanaklara dayanarak yağlanma olduğunu düşünüyorsanız ultrasonun yağlanma görmemesi yağlanma olmadığını anlamına gelmiyor. Evet.
Evet. Şimdi size bir soru soracağım. Yeni bir akım var biliyorsunuz hekim arkadaşlar. Yağ istediğiniz kadar yiyin ama şeker yemeyin. Bu görüşü savunuyorlar. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Yani tam konunuzda belki de onunla ilgili değil ama karaciğerle ilgili olduğu için yağlanma.
Şöyle söyleyebilirim. Benim genellikle tarzım olarak ben bir konuda görüş söylüyorsam ya ben böyle düşünüyorum da olmaz. Şimdi bugünkü tabirle söylersek kanıta dayalı tıp diye bir şey var. Doğru. Şimdi bir kanıt söylemek lazım ve bu kanıta dayanarak, bu kanıt illa bir Amerikan dergisi olmayabilir. Doğru. Kendi tecrübeniz olabilir. Ama ben 3 kişide böyle gördüğümle olmaz. Evet. 300 kişilik bir kanıtınız olur, bir takibiniz olur, buna dayanan bir bilgi olur. Yoksa ben böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum da bu devirde bana göre tıbbi bir tavsiye olmaz. Özetle bu girişi yaptıktan sonra yağla ilgili mesele şu. Yağın, özellikle doymuş yağların kalp damar sistemindeki rahatsızlığı artırdığına dair çok kanıt var. O nedenle üstelik de kalorisi çok yüksek şeyler. Şeker faydalı değil, şeker çok zararlı.
Çok zararlı.
Özellikle karaciğer yağlanması için çok zararlı. En zararlı olan şeker de mısır şurubuna dayalı şeker. Evet. Karaciğer yağlanmasını çok arttırıyor. Tabii en ucuz şeker olduğu için bu da çok yaygın kullanılıyor. Evet. Şimdi tam kesin bilmediğim bir şey söyleyeceğim ama her ülkede mısır şurubuna dayalı tatlandırıcının belli bir yüzdede müsaadesi var. O müsaade Türkiye'de biraz daha yüksek. Yani mesela %5'e kadar değil de %15'e kadar müsaade ediliyor gibi. Tam hani bunu bakıp söyleyebilirim mısır şurubuna dayalı şeker çok zararlı karaciğer yağlanması için. Yağ yemek, her türlü yağ. Şimdi orada ufak bir yanlışlık, zeytinyağı tereyağı ayrımında kilo bakımından bir fark yok arada. Her ikisinde de 1 gramında 9 kalori var. Yani kilo almak bakımından şöyle bir yaygın kanaat var ki tereyağı değil de zeytinyağı yersen bir zararı olmaz. Her yemekten önce 2 dilim ekmeği ban ye. Orada muazzam bir kalori onda da var.
Tabii.
Onun için kaloriyi düşürmek açısından bence yağın da kısıtlanması gerekli bir durum. Evet.
Doğru. Ben de katılıyorum zaten.
Yağ yerseniz zayıflayamazsınız.
Evet, kanıt dediğiniz gibi önemli. Bunlar kanıta dayalı.
Çok kanıta dayalı bilgiler bunlar. Evet.
Peki şimdi isterseniz biraz daha hastalıklardan bahsedelim uygun görürseniz.
Tabii.
Karaciğer yağlanmasını anlattınız.
Tedavisi karaciğer yağlanmasının tedavisi Oktay Bey'in sorusuna geçmeden kısaca en önemli tedavi sebep kiloysa o kiloyu verilmesi lazım. Tabii kilo vermek çok zor bir şey. Kilo vermek dışında bugün için yağlanmanın tedavisinde kanıtlanmış bir şey yok. Bir tek birçok karaciğer hastalığı için doğru olan şey yağlanma için de doğru kahve fayda ediyor. Artık rutin tavsiyelerimiz, günlük tavsiyelerimiz arasında kesin olarak girmiş bir şey. Günde 2 ila 3 fincan kahve içenlerin karaciğer hastalığı, bu hepatitler içinde, hepatit BC içinde, yağlanma içinde, alkol dışı yağlanma içinde bu dozda kahveyi içenlerin karaciğerindeki hastalık içmeyenlere göre çok daha az ilerliyor veya ilerlemiyor. Şimdi karaciğer yağlanması çok da böyle korkutucu bir bilgi de vermek istemiyorum. Kabaca söylersek karaciğer yağlanması olanların %80'ine hiçbir şey olmuyor. Veya %85'ine, %90'ına. Ama %10'u 20'si yağlanmaya bağlı hastalık ilerleyip siroz ve karaciğer kanseri yapıyor. Ama bakıyorlar ki demin söylediğim dozda kahveyi içenlerde bu ihtimal çok daha az oluyor. Kahvenin içinde 2 veya 3 tane molekül var ki karaciğer hastalığının ilerlemesine çok kuvvetli antioksidanlar, karaciğer hastalığının ilerlemesine engel oluyor.
Aslında yüzde verdiğiniz %10 bir rakam az değil.
Değil.
O ihtimal var. O yüzden de karaciğer yağlanması olan kişilerin mutlaka tedavi edilmesinde de mutlaka
kilo vermesi lazım.
Yani alkol almayacak galiba.
Yani. Tabii alkol alırsa yağlanma evet. için ikinci bir sebebi koyuyorsunuz evet. üstüne. Üstelik de alkol çok kalorili bir şey. İçki tabii. içince ki o zaten şişman, karaciğeri tabii. yağlanmış. O kiloyu vermesi söz konusu değil. Evet. İçki içmeyecek, yediğine dikkat edecek. İlginç bir diğer kahve dışındaki tavsiye, yürüyüş çok önemli, evet. egzersiz önemli.
Evet.
Ama egzersiz kilo verdirmese bile, çok ilginç bir şey, karaciğer yağlanmasına, karaciğerdeki yağı eritiyor. Yani illa kilo verdirmesi şart değil.
Ama
hayır, ben yürüsem de bana evet. kilo verdirmiyor, yine de yürümesi tavsiye ediliyor. Ama ilaçta olduğu gibi evet. egzersizde de bir doz var. Ya şimdi yürüsen iyi olur. Ya haftada bir gün yarım saat yürüyor böyle sallanarak. Hiçbir işe yaramaz. Her gün tempolu en az yarım evet. saat yürümesi lazım.
Evet.
Karaciğer yağlanmasına fayda etmesi için kahve içmekte günde en az 2-3 fincan filtre kahve içmesi gerekiyor şeklinde. Diğer fayda edebilecek şeylerden biri, şimdi karaciğer yağlanmasında karaciğerde iltihaba yol açıyor. Karaciğer yağlanması E vitamini fayda ediyor ama onu herkese tavsiye etmiyoruz evet. da belli bir düzeyde evet. hasar oluştuysa, çünkü E vitamini çok az da olsa mesane kanseri riskini artırdığı gibi
evet.
çok
evet.
kanıtlanmamış şüpheler var. Böyle olunca eğer buna değecek bir derecede önemli bir durum varsa karaciğerinde E vitamini alsın diyoruz. Bugün için direkt olarak karaciğer yağlanmasını tedavi edecek bir şey yok. Eminim 3 sene sonra konuşursak, 3 sene sonra da çağırın beni. 3 sene sonra konuşursak bu böyle olmayacak. Yani beklenen birkaç ilaç var, birkaç molekül var. Bir tanesinin epeyce çalışması yapıldı. Karaciğer yağlanmasına eminim 3-4 seneye tedavi edici ilaç olacak.
Evet. Ama kahveyi tabii. öneriyorsunuz.
Kahveyi eğer kesinlikle öneriyoruz.
Kalp rahatsızlığı bir şey yok.
Tabii. Kahve bir uyku kaçırabilir. Kimisinde evet. çarpıntı tabii yapıyor, evet. sinirlilik yapabiliyor
tabii,
vesaire. Evet. Ama eğer başka nedenlerle kahve içmesine engel bir durum yoksa bugünkü bilgilerle kesinlikle tavsiye ediyoruz evet. karaciğer yağlanması olanlara.
Evet. Karaciğer yağlanmasıyla ilgili başka söyleyeceğiniz yoksa eğer, hepatit konusu da çok kimseyi ilgilendiren bir konu. Hepatit
Türkiye'de A, çok ilgilendiriyor. Evet.
B, C, hatta D ve E şekilleri var.
Evet.
C ile ilgili de bazı müjdeler var. İsterseniz hepatitten biraz bahsedelim. Nasıl korunulur veya nasıl tedavi
hepatit
edilir?
Hepatit nedir?
Yani evet, hepatit aslında evet. kabaca şöyle söylenilebilir. Bir lafın sonuna it gelince evet. iltihap.
Evet.
Mesela sinüzit, sinüs iltihabı. Evet. Menenjit, beyin iltihabı. Evet. Apandisit, gastrit, kolit hepsinin evet. sonunda it var. İt iltihap. Hepatit evet. de karaciğer iltihabı demek.
Evet.
Karaciğer iltihabının sık sebebi bu mikrobik virüsler. Biraz önce konuştuğumuz aslında yağlanma da karaciğerde. Ona evet. da non-alkolik steato yağlanma demek. Steato hepatit deniyor. O da yağlanmanın evet. yaptığı hepatit aslında.
Evet.
Ama mikrobik hepatitler işte en çok önemsenen toplum sağlığı açısından hepatit B ve C. Aslında Oktay Bey'in söylediği çok doğru. Hepatit A var, B var, E var. Şimdi hepatit A yemekle bulaşan bir hastalık. Türkiye nüfusunun %80-90'ı bununla karşılaşıyor.
Evet, evet.
Ama iyi tarafı şu ki hemen daima %99 hemen daima hiçbir tedavi yapmadan kendiliğinden geçiyor ve ömür boyu bağışık kalıyor. İnsana bir daha hepatit A bulaşmıyor. Ama hepatit A geçirenlerin çoğu farkında bile olmuyor. Azıcık bir ishal oldum zannediyor. Hafif bir grip oldum zannediyor. O hepatit A'ydı aslında. Evet. Çünkü 30 yaşına gelince bakıyorsunuz hepatit A geçirmiş ve bağışık. Bilmiyorum. Ama ben bilmiyorum. Yani çoğumuz da böyleyiz.
Daha çok çocuklarda mı görülüyor?
Daha çok çocuklarda oluyor hepatit evet. A ama artık olmuyor da. Çünkü şimdi hepatit A'nın aşıları. Etkin bir aşısı var.
Evet.
Hepatit A onun için toplum sağlığı açısından az önemli evet. bir durum. Toplum sağlığı açısından çok önemli olan hepatit B ve C. Türkiye'de hepatit B en büyük problem. Türkiye'deki karaciğer nakilleri evet. hala bütün dünyadan farklı olarak en çok hepatit B nedeniyle yapılıyor. Türkiye'de çok yüksek rakamlar zannediyorduk. Halbuki Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği gayet başarılı bir çalışma yaptı. Bütün toplum örneklenerek, yani hastaneye gelen, evet, doktora gelen değil de evinde oturanlar, hı, sağlıklılar örneklendi. Öyle zannettiğimiz gibi %8'ler 10'lar değil de Türkiye'de %4 ila 5 arasında değişen, yine tabii Batı ülkelerine göre çok büyük rakamlar, nüfusun, evet, %4'ü 5'i bölgesel değişiklik gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu'da daha çok, Batı'da daha az, ama ortalamaya koyarsak %4'ümüz 5'imiz hepatit B taşıyor. Şimdi hepatit B iki nedenle çok önemli. Türkiye'de siroz ve karaciğer kanserinin çok sık sebebi. Ama bugünkü tedavilerle, biraz sonra vakit kalır hepatit C'den de bahsedersek, evet, ondan farklı olarak hepatit B ilaçları da çok etkili ilaçlar tedavi gereken kişilerde. Ama bugünkü bilgilerle hepatit B ilaçları alındığı sürece fayda ediyor. Yani tansiyon ilacı gibi, evet, kolesterol ilacı gibi genellikle başlanırsa ömür boyu alınıyor. Ama her hepatit B hastasını tedaviye gerek görmüyoruz. Evet. Hepatit B karaciğere bir zarar veriyorsa, kabaca hepatit B hastalarının %20'si tedavi gerektirir durumda oluyor. %80'i hepatit B'yi taşıdığı halde karaciğeri bir zarar görmüyor. Onlara bir tedaviye gerek görmüyoruz. Ama tedavi, hepatit B hastası doktora geliyor, karaciğerine zarar yok.
Nasıl geliyor doktora? Efendim? Hangi sebeple?
En sık gelme sebebi, ya benim hiçbir şeyim yoktu, evet, bir baktırdım bu çıktı. En, evet, sık bu nedenle geliyor.
Yani
kontrol sırasında.
Tetikleriyle ortaya çıkıyor.
Genellikle, evet, genel çıkıyor. Veya bazen de şöyle, ya komşumda hepatit B çıktı, merak ettim, baktırdım, bende de çıktı. Veya ailede birisinde oluyor, aile baktırıyor. Ama tabii seyrek olarak da demin saydığımız gibi hafif bir sarılık, halsizlik, sağ üstte ağrı gibi şikayetlerle bakılınca ortaya çıkabiliyor. Ama hepatit B'deki ilaç tedavisi gerekmeyen kişilerde orada bazen doktorla yanlış anlaşma şöyle oluyor. Testlere bakılıyor, sizde hepatit B var ama tedavi gerektirmiyor. Ama bugün gerektirmiyor, belki 3 sene sonra tedavi gerektirir hale gelebilir. Evet. Onun için arada bir kontrol tedavi yani gerektirir hale geldi mi diye... Arada bir testleri, aynı tansiyon gibi. Tansiyonu 14 çıkıyor. Biraz tuzsuz ya, şimdilik, evet, gerekmiyor ya, ama belki 3 sene sonra 18 çıkacak. O zaman tedavi gerektirir hale gelebilir. Arada bir kontrol etmek
lazım.
Peki
her halükarda tedavi edilse?
Ama ona değmiyor. Evet. İki nedenle değmiyor. Birincisi, gereksiz ilaç almış oluyorsunuz. Her hepatit B'ye ilaç vermek aslında çok önemli, pratik bir soru. Daha kolaylaşabilir iş. Evet. Ama %80 insanda o hepatit B karaciğerine zarar vermiyor. Bu sefer gereksiz bir ilacın zararını, üstelik de, evet, ömür boyu, yani 3 ay olsa hadi 3 ay, evet, gerekmiyorsa bile alsın, bir şey olmaz diyelim. Ama öyle değil, ömür boyu alınıyor hepatit
tamamen
B ilacı.
Tamamen temizlenmesi mümkün mü?
Tamamen temizlemiyor hepatit, evet, B ilacı. Alındığı sürece hepatit B'nin karaciğere zarar vermesine engel oluyor. Evet. Hepatit B'nin üremesini durduruyor hepatit B ilaçları. Evet. Onu da kanda hepatit B'nin, işte her canlının DNA'sı var. Hepatit, evet, B'nin de var. Hepatit B DNA'sına bakıyoruz. Evet. DNA'yı sıfır yapıyor. Mesela 10 milyon çıkıyor hepatit B DNA'sı kan tahlilinde. İlacı alınca sıfır çıkıyor ve o zaman karaciğere zarar vermez hale geliyor. Evet. Ama hepatit B kalıyor. İlacı bırakınca DNA geri geliyor. Tabii. Onun için genellikle ilaç gerekiyorsa başlanınca, genellikle tabii bunun istisnaları olur, ömür boyu alınıyor. Evet.
Bir ara aşılamadan bahsediliyordu. Onun faydası var mı?
Çok faydası var ve Türkiye, doğrusunu söylemek gerekirse, dünyadaki en başarılı aşılama programlarından birini, hayır, uyguladı.
O değil de şeyi
tedavi için.
Tedavi için, evet.
Çok doğru. Evet. Bu denendi ama bugünkü bilgilerle pratik olarak bir yeri yok.
Yok.
Yok. Evet, aşıyla, çok doğru bir şey söyledi Doktor Bey. Aşıyla hepatit B'yi ortadan kaldıralım, evet, şeklinde, evet, ama bugünkü bilgilerle pratik olarak şu anda yok. Ama hepatit B aşısı Türkiye'de çok başarılı oldu. O %10'lar 15'lerden, evet, taşıyıcılıktan %3'lere 4'lere düşmesinin, evet, sebebi bu. Ya umuyorum bu tempoyla.
Herkes yaptırsın
peki,
değil mi?
Bölgesel
her yeni doğanın zaten zorunlu, evet, aşılardan biri. Evet. Şimdi hepatit B aşısının fayda ettiği grup, asıl fayda beklediğimiz grup, çocuklar. Çünkü şimdi erişkin bir insan, siz, ben, Pınar Hanım hepatit B alsa bir nedenle vücut %99 bunu atıyor. Hiçbir iz bırakmadan %99. Evet. bizler hepatit B alırsak aşılı da değiliz. Onun hepatit B'nin vücutta kalıcı olma ihtimali %1.
Evet.
Halbuki çocuk yaşta alınırsa tuhaf bir şey.
Evet.
Çocuk yaşta alınırsa o %99 kalıyor. Yani bizim 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında görüp tedavi ettiğimiz veya tedavi edemeyip siroz karaciğer kanseri olup karaciğer nakli olanlar veya ölenler hepsi demesen bile çok büyük kısmı çocukluk çağında hepatit B'yi aldı da erişkin yaşta hasta oldu. Evet. Çünkü erişkin yaşta hepatit B'yi alırsa onu atıyor zaten.
Evet.
O bakımdan çocukluk yaşında şu anda zorunlu, şu anda dediğim ama yıllardır.
Uzun süredir.
Tabii uzun, yani doğduğu noktada aşılandığı zaman çocuk.
Hayır, Türkiye'de bu uygulama uzun süredir mi yapıyor?
Evet, yani uzun, aşı çok uzun süredir ama her yeni evet. doğanın zorunlu aşılanması evet. Herhalde 10-15 senedir.
Peki o zaman belki biraz daha bölgesel çok. Farklılıklardan bahsettiniz. O Güneydoğu ve Doğu'daki yoğun olmasının nedenleri.
Çok büyük evet. ihtimalle şimdi çocukluk çağındaki bulaş çok önemli dedik. Şimdi orada bir kadın 10 çocuk doğuruyor veya doğuruyor idi. Çok çocuklu ailelerde
evet.
anneden çocuğa bulaşıyor bir. Evet. O zaman bir çocuğa değil 5 çocuğa bulaşıyor veya bir çocuktan bir çocuğa bulaşıyor.
Evet.
Ama bu çocuktan bu çocuğa çocukluk çağında bulaşınca o ömür boyu kalıyor.
Evet.
Yani oradaki fazlalığın çok olmasının sebebi standart hijyen koşulları dışında, ben zannetmiyorum doğudaki hijyen koşullarının batıdan daha kötü olduğunu, orada
evet.
çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum. Evet. En önemli bulaş şekli çocuklar arasındaki bulaş, o da bir evde fazla çocuk olması.
Onlar.
Ama şimdi orada da çok büyük bir düşüş gösteriyor. Aşılama programı çok başarılı. Batı ülkelerinde tabii çok ender hepatit B, gelişmiş evet. Batı ülkelerinde. Bu maalesef hepatit B az gelişmiş ülkelerin
evet, evet.
Problemi. Doğru. İşte Orta Doğu'da çok yaygın, Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde, Batı Avrupa ve Amerika'da hepatit B çok ender. Oralarda da hepatit C.
Dolayısıyla da siroz yaygınlığı daha fazla olmuş oluyor.
Evet, siroza çok evet. %20'si siroz oluyor ama evet. nüfusta o kadar büyük ki o %20 evet. çok büyük bir rakam tutuyor. Türkiye'de halen karaciğer naklinin en sık sebebi hepatit B. Ama aşılanırsa korunuluyor, zamanında tedavi olursa siroz olmuyor. O bakımdan hepatit B çok başarılı olunan, tıbbi olarak çok başarılı olunan bir alan. Tedavi ihtiyacı olan hastayı gözden kaçırmamak
evet.
lazım. Bu son
evet.
derece önemli evet. bence. Evet.
Taşıyıcı olan bir annenin çocuğuna geçirme ihtimali ne kadar?
Şimdi hepatit B'nin orada birkaç şeyi var. Biraz önce DNA'dan bahsettik.
Evet.
DNA eğer yüksekse risk çok yüksek.
Evet.
DNA düşük veya sıfırsa risk çok düşük. O nedenle gebe kadın hepatit B taşıyorsa DNA'sına bakılıyor. Hı hı. Ve DNA'sı eğer yüksekse gebelik sırasında da hepatit B ilaçları verilebiliyor. Sıfırlıyorsunuz ki doğum sırasında evet. bulaştırmasın diye. Bir böyle tedbir alınıyor. İkincisi, çocuk doğduğu sırada her çocuğa zaten aşı yapılıyor ama annesinde hepatit B varsa o çocuğa bir de ayrıca bir serum yapılıyor, immün globülü.
Evet.
Çünkü
evet.
aşıyı yapıyorsunuz, aşı 2-3 ay sonra korumaya başlıyor. Doğru. Halbuki çocuk o noktada doğdu, biz
evet.
o noktada korunsun
evet.
istiyoruz.
Evet.
Bir kola aşı, bir kola immün globülün, annesinin DNA'sı da zaten ilaçla kontrol edildiyse anneden bulaş çok büyük oranda ortadan
etkili.
Kaldırılmış bir problem.
Evet. Bir de hepatit C konusu
biraz
var.
Çok mu uzattım lafı?
Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel anlattınız.
Yani istediğiniz noktada kısaca kesebilirim ben.
Çok güzel anlattınız.
Ayrıca programda da devamlı anlatırız. O kadar güzel anlatıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
Evet.
Hepatit C, kısaca onu da söyleyeyim. Hepatit C Batı ülkelerinin çok büyük evet. problemi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyona yakın hepatit C'li yaşadığı biliniyor. Türkiye'de tam rakamı bilmiyoruz evet. ama Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği aynı hepatit B gibi hepatit C'ye de baktı. %1 civarında hepatit
evet.
C taşıyıcılığı ama bizim yıllardır tedavi ettiğimiz hasta sayısı tahmini bütün Türkiye'de 30 bin civarında evet. olduğu tahmin ediliyor.
Evet.
Yani standart klişe tabirle buzdağının görünen
evet,
noktasını
evet,
biz
evet.
bulup da tedavi ediyoruz. Hepatit C için en önemli gelişme hepatit B'den farklı olarak son
evet.
bir yılda çok muazzam bir gelişme var. Birkaç gelişme var.
Evet.
Birkaç çeşit ilaç var.
Evet.
Bu ilaçlar hepatit C'yi ortadan kaldırıyor. Çok kısa süreli tedavilerle, 3 aylık tedavilerle. Evet. Hepatit C'yi yıllardır, 20 yıldır tedavi ediyoruz. Ama hem uzun süreli tedavi ediyorduk bir yıl, hem kullandığımız ilaçlar yan etkileri çok fazla. Evet. Doktoru da çok uğraştıran, hastayı riske atan evet. yan etkiler. Bir yıl tedavi ediyorsunuz, yan etki çok fazla ve neticede kabaca başarımız %30-40. Yani 10 kişinin evet. tedavisiniz 3'ü 4'ü hepatit C'den kurtuluyordu. Şimdi bu yeni gelişmelerle tedavi süresi çok kısaldı. 3 aya indi. Evet. Yan etkiler
yok.
Sıfıra yakın.
Evet.
Çok önemli.
Ve de kısa süreli iğne yok, ağızdan tedavi ve en önemlisi Pınar Hanım'ın hatırlattığı gibi başarı oranı %90'ın üstünde. Maşallah. Ama buna karşılık evet. maliyetleri çok yüksek evet. ve söylediğimiz tedavilerin hepsi şu anda Türkiye'de yok. Bunu çok şu nedenle üzülmeden söylüyorum. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde de herkese ulaşılamayan ve mevcut bir tedavi ama yüksek maliyetler olduğu nedeniyle nasıl evet. ulaştırırız diye. Hani Türkiye'de yok da her yerde var öyle bir değil. Kesinlikle
evet.
değil.
Evet.
Bütün dünyada şu anda tedavi mümkün ama erişilmesi çok zor derecede pahalı ilaçlar. Buna bir çözüm.
İnşallah kolaylaşır. Kolaylaşacak. Herkes kolay ulaşır.
Her şeyde bir de rekabet. Şimdi tek evet. bir firmanın vardı. İki firmanın olunca biraz evet. fiyat düştü. 3-4 tane her şeyde evet. olduğu gibi doğru. rekabet olunca. Yani dünyada tek bir araba olsa kim bilir kaça olurdu.
Ama tabii güzel bir müjde.
Evet. Bu çok önemli bir müjde. Evet. Evet ve kesin olarak ve de o kadar ilginç ki hepatit C tedavisi sadece hastalığı hafif olanlara yapılabiliyordu. Çünkü sirozu olmuş insanlarda ilaçların yan etkileri o kadar fazlaydı ki sirozlular hiç dayanamıyordu. Evet. Hepatit C'den ölene kadar ilacın yan etkisinden ölüyordu.
Evet.
Ama bu ilaçlar öyle değil. Bu ilaçlar sirozluya da verilebiliyor.
Evet.
Hepatit C öyle bir dert ki karaciğer nakli yapıyorsunuz hepatit C için. Karaciğer, yeni karaciğerde hepatit C'nin nüksetme ihtimali %100'e yakın. Yani neredeyse hepsi tekrar hepatit C oluyor.
Evet.
Ama onlara da bu tedavi verilebiliyor. Yani evet. çok etkili ilaçlar. Onun için hepatit C'nin böyle bütün dünyada en azından parası buna yeten evet. ülkelerde 30-40 yıla hallolabilecek bir problem olduğu düşünülüyor.
Bu hepatit virüsleri de hastalık yapana kadar çok önemli belirtiler vermiyorlar değil mi?
Evet, hiçbir belirti evet. vermiyor. Onun için belirti vermediği noktada mesela hepatit C için bu böyle. Aslında hepatit C de aynı biraz önceki evet. yağlanma için söylediğimiz gibi her hepatit C olan da siroz karaciğer kanseri olmuyor. %80'i evet. olmuyor hatta. Evet. Bir de işin iyi tarafını söylemek lazım. Ama şunu tam ayırt edemiyoruz. Hepatit C hastası gelmiş. Bu 10 sene sonra siroz olanlardan biri bu kişi olabilir mi? Evet. Şimdi onu ayırt edemiyorsunuz. Onun için aslında evet. en ideali para yeterse herkesi tedavi etmek. Aslında benim uygulamam da öyle. Bana göre her hepatit C hastası tedavi edilmelidir.
Tabii ki.
Çünkü bazı şöyle kavramlar var. Ya karaciğerinde pek bir şey yoksa, işte hepatit C ilaçları da yan etkisi çok veya yenileri de çok pahalı. Arada bir kontrolle idare edelim. Belki buna bir şey olmaz. Ama ben yanlış. Genelde öyle düşünmem. Benim evet. hepatit C'm olsa ya belki bir şey olmaz tahminiyle beklemektense olmaz. Niye evet. olayım ben olsam o tedaviyi evet. alırım. Evet. Kişilere de böyle öneriyorum evet. ben.
Kesinlikle.
Tabii. Tabii karaciğerin her evet. Organın olduğu gibi kanserleri de var. Nasıl tanı konuyor, nasıl belirtiler veriyor ve nasıl tedavi ediliyor?
Evet. Şimdi karaciğer kanserlerinin diğer organlardan biraz şöyle farkı, genellikle siroz olmadan kanser olmuyor.
Bu arada karaciğer kanserlerini anlatmadan önce acaba biraz kısaca sirozdan bahseder misin? Siroz nasıl bir
tabii,
karaciğer hastalığı?
Tabii sirozun ne evet. olduğunu söyleyelim. Siroz karaciğerdeki hastalık sebep ne olur evet. ise olsun yağlanma, evet. alkol, hepatit vesaire karaciğer hastalığının ileri evreye gelmesi evet. demek. Karaciğerin fonksiyonlarının, çalışma gücünü büyük ölçüde evet. kaybetmesi demek. Dıştan şöyle karaciğere bakınca sirozun görünüşü, karaciğerin üstü aslında yediğimiz ciğer var ya
evet.
hayvan,
evet.
Dana ciğeri o yüzden. Böyle dışı parlak, muntazam bir şeydi şöyle masa gibi. Sirozlu karaciğer yumru yumru olur, patates torbası gibi olur. Karaciğer evet. böyle yumru yumru yumru gözükür. Karaciğer dışarıdan böyle gözüküyor ama çalışma olarak siroz demek karaciğer fonksiyonlarını kaybediyor. Ama tabii az bir kaybedebilir, tabii. Orta dereceli çok kaybedebilir. Yani siroz başlangıcı diyorlar. Başlangıcı şu demek, yani daha çok fazla fonksiyonlarını kaybetmedi. Ama sebep çok değişik şeyler olabilir. Hepatit B de olur, C de olur. Ve de özel çoğu karaciğer kanseri sirozlu karaciğerde oluyor. Mesela hepatit C için siroz olmadan karaciğer kanseri yapmaz.
Evet.
Bu %100 doğru. Hepatit B için %90 doğru.
Evet.
Bazen hepatit B siroz olmadan, bu 10 kişinin birinde seyrek bir durum ama siroz olmadan da karaciğer kanseri yapıyor. O bakımdan mesela hepatit B'lileri, C'lileri tedavi etsek de etmesek de karaciğer kanseri oluyor mu diye arada bir kontrol ediyoruz. Ama hepatit C sirozu yoksa kanser yönünden kontrole gerek yok. Siroz yoksa bu adam olmaz.
Evet. Biyopsi ama ile bir teşhis oluyor.
Hepatit B siroz. Siroz birkaç şekilde teşhis edilebilir. Garanti teşhisi biyopsi ama çoğu hastada bazı bulgulara bakarak, örneğin demin başta söylediğimiz yemek borusunda varis varsa o siroz olmuş demektir. Karaciğer hastalığı siroz olmadan varis yapmaz. Karnında su varsa varis olmuş, siroz olmuş demektir. Kan sayımlarında düşüklük yaptıysa o siroz olmuş demektir. Peki varis olmadan, karnında su olmadan, kan sayımlarında düşüklük olmadan siroz olur mu? Olur, işte siroz yeni başlamış demektir. Onu anlamak istersek o eskiden sadece karaciğer biyopsisiyle anlaşılıyordu. Şimdi bazı yeni testler var, bazı yeni kan testleri, bir de yeni ultrason cihazı var. Evet. Onlar böyle belirti vermemiş ama siroz aşamasına gelmiş karaciğer hastalıklarını biyopsi yapmadan da teşhis edebiliyor. Ama siroz olmadan karaciğer kanseri az olur ama ister siroz olsun ister olmasın karaciğer kanseri genellikle görüntüleme yöntemi deniyor.
Evet.
Ultrasonla, onun için siroz olmuş hastalara sebep ne olursa olsun yağlanmada, hepatit B'de, hepatit C'de 6 ayda bir ultrason tavsiye ediyoruz ki orada karaciğer kanseri bir leke şeklinde görülür. Ultrasonda böyle bir şüphe olunca MR veya tomografi ile doğrulanır ve birçok zaman hiç biyopsi almadan sırf bu görüntüleme yöntemlerindeki fotoğrafa bakarak bu karaciğer kanseri teşhisi konularak tedavi yapılabilir karaciğer kanserine. Cerrahi tedavi olabiliyor veya sirozlu bir hasta karaciğer kanseri olduysa oradaki ideal tedavi karaciğer nakli. Çünkü karaciğeri değiştirince siroz da gidiyor, karaciğer kanseri de gidiyor. Yeni karaciğer geliyor oraya. Bir de değişik yöntemler var. Standart kanserlerden farklı olarak radyo frekans denilen çok başarılı bir yöntem var. 3 santimin altındaysa böyle onu röntgen doktoru arkadaşlar, radyologlar yapıyor. Böyle ince bir çubuk karaciğer kanserinin içine sokup yakıyor onu. Son derece başarılı ama bir tane olacak veya iki tane olacak ve de küçük olacak. O zaman başarılı oluyor. Bazen anjiyoyla tedavi yöntemleri var. Standart kanserlerden farklı olarak radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemler pek kullanılmıyor.
Evet.
Karaciğer kanserinde.
Tabii karaciğer ayrıca metastasların da çok sık bir uğrak yeri.
Evet. Çok doğru. Aslında tabii Oktay Bey doktora çok doğru bir şey söyledi. Karaciğerde kanser olduğunu düşündüğünüz bir leke gördüğünüz zaman bunun karaciğer yerden, kanseri olmasındansa başka yerden oraya gelmiş kanser olma ihtimali çok kat 50 kat fazla.
Evet.
Karaciğerdeki kanser daha çok başka organın oraya metastaz yapması ama sirozlu bir insanda karaciğerde leke görünce o daha büyük ihtimal karaciğerin kendi kanseri demektir.
Evet. Karaciğer kanseri başka yere metastaz yapıyor mu?
Evet, yapabiliyor. O daha az ihtimal. Evet. Çünkü tedavi etmezseniz o metastaz yapana kadar öldürücü oluyor maalesef. Ama bazen kemiğe yapıyor. Karaciğer kanseri başka yere metastaz yapma ihtimali az kanserlerden biri. O metastaz yapmadan öldürücü oluyor eğer uygun tedavi edilmezse.
Biraz önce de bahsettiniz. Tabii karaciğer hastalıklarının son aşamasında karaciğer nakli yapılıyor. Ve dediniz ki Türkiye'de bu konuda en başarılı ülkelerden bir tanesi.
Çok
İsterseniz
doğru.
Biraz bahsedelim mi?
Evet. Konuda? Şimdi ben karaciğer nakli, ben cerrah olmadığım için bunu bilerek ve de gururla söylüyorum.
Evet.
Türkiye'de özellikle canlı vericiden Evet. Türkiye'de maalesef bu biraz eksik kısmımız. İnsanlar öldüğü zaman karaciğer veya organ bağışına çok gayret ediliyor. Çok iyi bir organizasyon olduğunu biliyorum ama buna rağmen kadavradan organ almak halen bizim karaciğer nakillerimizin az bir kısmı. Evet. Karaciğer nakli yapan arkadaşlar tam rakamları söyler ama kabaca söylersek %90 yine canlıdan oluyor. Bir yakını veriyor. Ve Türkiye tabii kadavradan karaciğer temininin az olmasının da sebebiyle çok tecrübe edindi arkadaşlar. Ben biliyorum gelişmiş Batı ülkelerinden karaciğer naklini, detaylarını öğrenmeye gelen birçok cerrah oluyor Türkiye'ye. Evet, bizim için çok gurur verici bir şey. Evet. Hastalar gelip burada karaciğer nakli oluyor. Cerrahlar gelip burada öğreniyor. Çok sayıda yapılıyor. Sonuçları çok başarılı. Dünya standartlarında, hatta birçok dünyanın ülkesine göre daha ön planda, daha başarılı karaciğer nakli programları olduğunu ve de iyi tarafı sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de değil. Evet. İstanbul'da, İzmir'de en azından bu ikisinde çok başarılı programlar olduğunu biliyorum ama bunun dışında Türkiye'nin birçok yerinde başarılı karaciğer nakli programları da var. O bakımdan bu işin iyice gurur verici, memnuniyet verici ve de çok önemli bir halk sağlığı hizmeti olduğunu söylemek lazım. Türkiye'de çok yaygın çünkü karaciğer hastalığı. Evet.
Nakil sonrasında hasta tamamen eski sağlığına kavuşabiliyor mu?
Kavuşabiliyor. Tabii büyük bir ameliyat, öyle kabul etmek lazım. Evet. Çok büyük bir ameliyat. Karaciğer naklinden sonra ömür boyu vücudun her organ naklinde olduğu gibi onu reddetmemesi için o kişinin bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları alıyor ve ömür boyu alıyor. Tabii bu ilaçlara bağlı bir takım problemler olabiliyor. Onun için her karaciğer hastasına vericisi olsa bile karaciğer nakli yapılmıyor da eğer nakil yapılmazsa kısa bir ömrü kalanlara onun belli kriterleri var. Onun için tabii birçok insan ama normal, standart hayatını yaşıyor. Verici içinde hele Türkiye'deki cerrah arkadaşların elinde risk oldukça az. Sıfır değil tabii karaciğerini vermek.
Tabii.
Sıfır riskli bir şey değil ama riski düşük, kabul edilebilir bir şey. O bakımdan insanlar Türkiye'de de aile bağları oldukça kuvvetli.
Tabii, evet.
Birçok zaman, her zaman demeyeyim ama birçok zaman karaciğer vermesi gerektiği zaman tereddüt eden az oluyor. İnsanlar kardeşine, çocuğuna, annesine, babasına birçok zaman tereddütsüz veriyorlar. Tereddütlü durumlarda olabiliyor.
Tabii büyük bir ameliyat. Ama bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibidir. Çok güzel bir şey tabii yani böyle.
O güzel bir şey söylediniz. Bir insanı kurtarmak.
Ayet insan.
Öyle mi? Evet. Yani çok güzel. O tabii ama bunun belli kuralları konmuş. Herhangi bir insanı değil. Tabii burada sadece kan bağı olanlarda yapılması genellikle isteniyor. Evet. İşin ticaretinin işin içine girmemesi için zannedersem. Karaciğer nakli konusunda ama çok başarılı
Türkiye. Peki kan
Türkiye.
Bağı olmadan da uyum sağlanabiliyor mu?
Olabiliyor. Olabiliyor ama o istenmiyor. Evet. Aslında burada karaciğer naklinde genellikle aranılan kan grubu uyuşmasının kafi olması lazım.
Evet.
Vericinin ama tam sağlıklı olması lazım karaciğerinin yarısını verebilmesi için. Alıcının alıcıya o karaciğerin yetiyor olması lazım. Yani gönüllü birkaç kişi çıkınca o karaciğer nakli ekipleri, ben katiyen öyle bir ekibin içinde değilim.
Evet.
Onun için sadece yıllardır karaciğer tedavisi yapmış bir doktor olarak söylüyorum. Önce verici uygun mu, alıcı ona uygun mu? Bu çok titiz birkaç günlük incelemeyle anlaşılıyor.
Evet.
Ve ondan sonra da karaciğer nakilleri genellikle çok çok başarılı oluyor.
Evet. Gerçi az zamanımız kaldı ama bir de safra yolları da safra yapma görevi var karaciğerin. Onun da ayrı hastalıkları var.
Evet, çok var hem de safra hastalıkları. Tabii safra hastalığı deyince en sık bilinen şey safra kesesi taşı.
Evet.
Orada bir iki ufak pratik uyarıda bulunabilirim. Safra kesesi taşı çok yaygın bir şey. Kabaca söylersek 40 yaşını geçmiş kadınların 5'te 1'inde, erkeklerin 8'de 1'inde var. Bir de şimdi ultrason her yerde yapılıyor. Evet. Kolay, ulaşması kolay. Evet. Yaptırıyor, benim safra kesemde taş çıktı. Buna sessiz taş deniyor. Yani haberi yok, tesadüfen ultrasonda görüldü. Oradaki uyarı, sessiz safra kesesi taşlarına ameliyat tavsiye etmiyoruz. Eğer safra kesesi taşı bir şikayet yaptıysa ameliyat tavsiye mesela ediyoruz. En önemli şikayet safra krizi denilen bir ağrıyı yapar. Safra krizi ya sağda safra kesesi üstünde olur. Daha sıklıkla yanıltan tarafı bu. Mide ağrısı zannedilir. Tam mide üstünde olur ama pek gözden kaçacak bir ağrı değildir. Yarım saat sürer en az. 3-4 saat sürebilir. Bir gün sürebilir. Ve ondan sonra genellikle kendiliğinden tabiri caizse tak diye geçer, hiçbir şey kalmaz ama 6 ay sonra bir daha olur. Safra kesesi ağrısı bu. Eğer böyle bir ağrısı varsa, bir defa bile olsa, isterse 5 sene önce o kişinin ameliyat olması lazım. Safra kesesi taşlarının diğer bir problemi kanala düşebiliyor. Safra kesesi var. Safra kesesinden safrayı akıtan kanala düşerse tabii o zaman iki şey yapabiliyor. Birincisi tıkayarak sarılık yapabiliyor. İkincisi pankreası bozabiliyor. Kanaldaki taş için artık safra kesesi ameliyatı bir işe yaramıyor. Artık kanalda taş var. Önce o kanaldaki taşı çıkartmak lazım. Kanaldaki taşı ama cerrah değil de endoskopiyle çıkarıyoruz ama büyük bir iş o. ERC adı da zor. ERCP denilen bir endoskop. Kanaldaki taş çıkarılıyor. Tabi bunlar safra kanallarının taş hastalıkları. Safra kanallarının sık önemli bir hastalığı tıkanıyor. Ama en sık tıkanma sebebi taş. İkinci sebebi pankreas kanseri. Çünkü safra kanalları bağırsağa akarken pankreasın içinden geçerek akıyor. Pankreasın içinden geçerken pankreasta olan kanser hiçbir belirti vermiyor. İlk belirtisi sıklıkla hem de safra kanalını tıkadığı için sarılık oluyor. Hiçbir şikayet yok pankreasla ilgili ama kanser safra kanalını tıkıyor, sarılık oluyor. Safra kanalının sık diğer bir hastalığı bu. Bir de diğer daha az görülen hastalıkları var. Örneğin bazı kolitlerde, ülseratif kolit diye bağırsağın cidarında iltihap yapan bir hastalık var. O hastalık safra kanallarında da iltihap yapıyor. Adı zor PSC deniyor. Hani her hastalığın halk arasında bir adı var. Bunun yok maalesef. Primer sklerozan kolanjit diye. Bu ismi hastalığı olanlar bilirler. Bağırsağındaki iltihabın safra kanalında iltihap yapması. Bir de 50 yaş üstündeki kadınlarda sık görülen, o da onun hepsinde adı zor, PBC diye, primer biliyer siroz. Maalesef başka ismi yok bu hastalıkların. Biraz kaşıntı yapıyor, azıcık karaciğer testleri bozukluğu ve bu da çok seçici olarak 50 yaş üstü kadınlarda oluyor. Safra yollarının ve safra kesesinin sık görülen hastalıkları bunlar. Bir de tabii her ikisinde kanseri var. Tabii. Safra kesesi kanseri, safra yolları kanserleri var. Onlar da genellikle sarılıkla kendilerini belli ediyor. Safra kanalında kanser olunca orayı tıkıyor ve sarılık oluyor insanlar.
Safra kesesi ameliyatları ama basit ameliyatlar değil mi?
Evet, safra kesesi tabii çok kolay. Genellikle bir gece yatırıyor arkadaşlar, cerrah arkadaşlar. Benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla Batı ülkelerinde bazen yatırmıyorlar bile. Sabah ameliyat, akşam eve, ama çok da bunu küçük göstermek için söylemiyorum. O bir kere büyük beceri gerektiriyor. Şimdi birçok cerrah arkadaş o karında delikten yapılan ameliyatı tek delikten de yapıyorlar. Tek girişli ameliyatlar var. Ama %1 civarında riskleri de var bu ameliyatların. Bu cerrahtan kaynaklanan bir şey değil. Ameliyatın doğasında düşük bir risk %1. Her ameliyatta bu biraz daha düşük ama sıfır değil. O nedenle zaten her safra kesesi taşına ameliyat tavsiye edilmemesinin sebebi bu. Çünkü gerekmediği halde şikayet vermeyen taşa 1000 kişiye ameliyat yaparsanız 1000 kişinin %1'i 10 kişi ediyor. 10 kişi o ameliyattan bir zarar görebilir. O nedenle basit ameliyatlar ama cerrahın becerisi, bizde cerrahlar bu işte çok becerikliler, son derece iyi ameliyatlar oluyor. Ama ne kadar becerikli cerrah, ne kadar iyi ameliyat olursa olsun işin doğasında var, az da olsa riski var ameliyatların.
Evet, az bir vaktimiz kaldı ama bir önemli konu, ne zaman, çünkü tedavisi çok zor olan bir konu, pankreas kanserinden şüphelenmek gerekiyor. Yani... Evet. Tabii başladıktan sonra tedavisi çok zor da başlamadan veya daha doğrusu ne zaman şüphelenip ne yapmak gerekir, check-up mı yapmak gerekir, nasıl önüne geçilebilir?
Evet, şöyle söyleyeyim, yani çok önemli bir nokta. Aslında pankreas kanserinin erken teşhisi için dünyada şu an için gerekli bir yöntem, geçerli bir yöntem yok. Şimdi bazı kanserler taranıyor ama pankreas kanseri onlardan biri değil. Aslında en azından benim bilgilerimle taranarak teşhis edilen 4 tane kanser var. 3'ü kadınlarda, 2'si erkeklerde. Kadınlarda kalın bağırsak, meme ve rahim kanseri. Evet. Erkeklerde de prostatla kalın bağırsak. Şimdi buralar hiçbir şikayet olmadığı halde taranıyor. Kadınlar 40 yaşına gelince meme kanseri yönünden tarama yapılıyor. 50 yaşına gelen erkeklere ve kadınlara bağırsak için tarama yapılıyor. Ama pankreas için hiç şikayet yokken bir tarama yöntemi bugünkü bilgilerle yok. Orada yapılabilecek şey ufak belirtileri dikkate almak önerilebilir. Özellikle mide şikayetleri, midede bir şey bulunamıyor ise acaba pankreasa bağlı olmasın diye düşünülebilir. Evet. Pankreastan şüphe ettirecek en önemli şeyler, birincisi ağrı olabilir. Özellikle sırta vuran ağrı olabilir. İkincisi demin söylediğimiz gibi pankreas kanserlerinin sık erken belirtisi sarılık olur ama o gözden kaçacak bir şey değil. Üçüncüsü kilo kaybı olabilir. Şimdi üzücü tarafı şu ki pankreas kanserleri genellikle belirti verdiği zaman tedavi edilmek için oldukça geç. Evet. Onun için pankreas kanseri olanların %90'ı 5 yıldan az yaşarlar ve ölürler. Bazen ailede yaygın pankreas kanseri varsa orada da gereksiz bir endişeye sebep vermemek için şunu vurgulamak istiyorum. Yani babası 75 yaşında pankreas kanserinden öldü. Şimdi burada çok büyük bir telaşa gerek yok ama ailede 3 kişi öldü. O zaman pankreasa biraz dikkatli bakmak lazım. Ultrason yapılıyor. Ultrasonda pankreas normal görülse bile ultrasonun pankreas hakkındaki hassasiyeti çok düşük. Pankreas normal anlamına gelmez. Eğer pankreastan şüphe edecek bir şey varsa tomografi veya MR'la bakmak lazım. Bazen şüphemiz çok yüksekse bunlarla da yetinmeyip bir de pankreasa bakan bir endoskopi var. Endoskopik ultrason deniyor. Evet. Yani bir hortum yutuluyor. Onu herkes biliyor artık mideye bakmak için. Evet. O yutulan hortumun ucunda ultrason cihazı oluyor. O endoskopik ultrason EUS, endoskopik ultrason EUS pankreasa bakmanın en hassas yolu. Tabii herkese bu yapılsın demiyoruz. Pankreastan şüphe edecek bir durum varsa tomografi veya MR gibi daha basit yöntemlerle
hangisi
bir neticeye...
Hangisi daha hassas?
En hassası endoskopik ultrason.
Hayır, pankreas, MR ve tomografi mi?
Hiç, şimdi burada hassasiyetten ziyade iyi yapılması çok önemli. Evet. Bazen çok kalabalık merkezlerde, ben çok uzun yıllar devlet hastanesinde çalıştım. En iyi tomografi makinesi veya en iyi radyoloji doktoru kadar zaman çok önemli. Yani şuraya dünyanın en iyi fotoğraf makinesini koysanız ben çekemem onu. Çünkü benim onunla bir tecrübem yok. Evet. Ama tecrübem bile olsa ona bir zaman ayırmam, dikkat etmem lazım. Yani tomografi mi MR mı? Biri daha iyi diyemeyeceğim. İyi yapılanı çok önemli. İyi yapılması çok önemli. Vakit ayrılması çok önemli. Ben Radyoloji Derneği'nin de bunun üzerinde çok durduğunu biliyorum. Radyoloji Derneği Başkanı bir arkadaşımız zamanında birkaç sene önce bu konuda yazı da yazdı, uyarılarda da bulundu. Yapılan işin yapılması değil, iyi yapılmış olması. Evet, ama iyi bir tomografi, iyi bir MR'la hallolmuyorsa... O bile halledemiyor. Kötüsü hiç halledemeyecek. Tabii. Endoskopik ultrason var bir de bu
radyologların
devirde.
Radyologların bu konuda uzmanlıkları oluyor mu?
Evet. Ve ben yani insanların hatırı kalmasın diye değil. Çok tecrübeli arkadaşlar. Fakat iyi bir film çekilmesi lazım. Hastaya vakit ayrılması lazım. Şimdi tomografi MR ne demek? Kesitsel görüntü. Ben radyolog değilim. Hani bir gün bir radyolog size daha iyi anlatır ama ne demek MR veya tomografi? Vücudu şöyle kesip yukarıdan bakmak demek. Şimdi böyle kesip 2-3 milimetrede bir kesip bakmak. Kesip baktığınız bir şey yok. 2 milim aşağıdan, 2 milim aşağıdan 1 santimde bir kesmek var. Evet. Şimdi o 1 santim arada bir hastalık varsa dünyanın en iyi makinesi, en iyi radyolog olsun. Görmeyecek onu.
Çok doğru.
İyi bir pankreas filmi elde etmek için dediğim gibi yani radyolog olmadan bunları söylemek zor ama günde 10 tane de film göre göre gözüm alıştı. Damardan o sırada iyi bir boya vermek lazım. Evet. Şimdi ama tam film çekilirken verecek yeterli miktarda bir her şeyi yerine getirirseniz.
Zamanında ve yerinde olması gerekiyor.
Ama buna vakit olmayabiliyor bazen. O makineden o gün 50 kişinin filmi çekilmesi bekleniyor. Maliyetler bazen yeterince olmuyor vesaire gibi nedenlerle. Tomografide görülmeyen pankreas rahatsızlıkları maalesef oldukça sıkça oluyor.
Erken teşhis konursa
çok önemli.
Ya belirti vermeden.
Belirti vermeden veya çok hafif belirtilerde teşhis konursa ameliyatla kurtarılıyor. Ama genellikle zamanında teşhis edilememesi böyle filmin hatası, doktorun hatası genellikle değil. Ben hani doktor şovinisti olarak konuşmak istemiyorum ama bu bütün dünyada böyle. Ufak tefek belirtiler teşhis edilemiyor. 6 ay sonra pankreas kanseri olduğu ortaya çıkıyor. 1 sene sonra da ölüyor. Evet. Ha işte acaba o vaktinde teşhis edilemiyor. Ya bütün dünyada edilemiyor. Evet. Bu hastalık böyle bir şey.
Evet. Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah, çok güzel sohbet oldu.
Çok güzel anlattınız.
Evet. Teşekkürler.
Çok detaylı bilgiyi çok anlaşılır bir şekilde anlattınız.
Anlaşılır olması
hemen önemli. Hemen hemen hiç bilmiyorum.
Sizin anlamanız önemsiz çünkü siz doktorsunuz zaten biliyorsunuz.
Ben anladım.
O önemli. Evet.
Ama yok, hakikaten çok anlaşılır.
Teşekkürler.
Hemen hemen hiç tıbbi deyim kullanmadınız. Evet, bu da çok
gerçekten
önemli.
Ben ona
birkaç
çok
tane mecburen artık. Bunun başka bir yok.
Evet. Tomografi demek lazım. Evet, artık evet, onun Türkçesi yok.
O zaten biliyorum artık.
Evet, onu herkes de biliyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Çok tekrar ağlamak isteriz.
Tabii.
Vida hastalıkları var. Çok geniş
bir şey var. Çok memnun olurum. Çok teşekkürler çağırdığınız için. Sağ olun.
Sağ olun.
Bir programımızın sonuna daha geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Gastroenteroloji konusunda ülkemizin en başarılı doktorlarından biri olan Profesör Doktor Cem Kalaycı hocamız bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Göz kusurları,
gözünün yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Değerli hocamız, kendisi Eşim Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış bir sistem kapkaranlığı içerisinde. Şu kadar bir hareket.